Ayrım 12. Saklı seçilmişler. Soner Yalçın. Sayfa 99. Amerikan hegemonyası. Şeker kanunu kapsamında Türkiye'de kota tahsisi yapılan şirketlerin nişasta bazlı şeker üretim kapasitesi yılda 1.3 milyon ton. Kota tahsis edilmeyen, yani sadece yurt dışına ihraç etmek üzere nişasta bazlı şeker üretim faaliyetinde bulunabilen 5 şirkete ait nişasta bazlı şeker üretim kapasitesi ise yılda 344 bin ton. Nişasta bazlı şeker üreten her şirkete kota verilmiyor. Kotası olan firmalar: Cargill, ABD, Amylum, İngiliz Tate and Lyle PLC ve ABD'li ADM. Dipnot: Adana'da Paksoy ailesi tarafından 1989 yılında Pak Nişasta olarak faaliyete başlayan şirket, 1994 yılında Belçika Amylum grubu tarafından satın alındı. Amylum Nişasta 2000 yılında Avrupa'daki diğer Amylum grubu şirketleri ile birlikte İngiliz Tate and Lyle PLC ve ABD'li Archer Daniels Midland ADM şirketlerine satıldı. Amylum CEO'su Rint Akyüz, hür ve kabul edilmiş Masonlar Türkiye Büyük Locası'nın büyük üstadlığına aday oldu, seçilemedi. PNS, Pendik Nişasta, Kargil Ülker Ortaklığı, Tat Nişasta ve Sunar Mısır Entegre. Bu şirketler neye göre belirlendi? Örneğin Sunar Mısır şirketinin sahibi aynı zamanda Adana Sanayi Odası Meclis Başkanı Hüseyin Nuri Çomu, FETÖ soruşturması sonucu 22 Eylül 2016'da tutuklandı. Tat Nişasta'nın arkasında AKP'li bir bakan olduğu iddia ediliyor. Nişasta bazlı şeker üreten şirketlerin A kotası üretim kapasitelerine göre başı tabii ki Kargil çekiyor. İkinci sırada Amylum var. Üçüncü sırada yine Kargil ortaklığı olan PNS bulunuyor. Diğerleriyle aralarında üretim uçurumu var. Kargil diğerlerinin 5-6 katı üretim yapıp satıyor. Diğer yandan nişasta bazlı şekere talep o kadar çok ki kota bekleyen firmalar da var. Ak Nişasta. Dipnot: İlk sahibi Hayyam Gariboğlu idi. Lüleburgaz'daki fabrikayı 2011 yılında TMSF'den Sübet Çiçek aldı. Çiçek 1974 Siirt doğumlu lise mezunu. İstanbul'da babasının yanında edindiği deneyimle 1989'da hırdavat toptancılığıyla ticari faaliyete başladı. Gıda imalatına ilk olarak 1996'da Esenyurt'ta Saadet Gıda'nın temellerini atarak girdi. Ak Nişasta yanında 2012'de kokolin çikolata ve oyuncak üretimi yapan Aras Gıda'yı bünyesine kattı. Keza Nazar Şerit sakız ve licorice üretimi yapan 4. fabrikasını Silivri'de inşa etti. 2016'da ikinciler menkulü alarak adını Reel Kapital Menkul Değerler AŞ yaptı. Şekerleme işinde ne para var maşallah. GSF Nişasta, Beşan Nişasta ve Ay Nişasta. Dipnot: Adanalı Recep Sıcakyüz ile Mardinli Abdullah Aydemir'in Mardin'de kurulu fabrikaları. Mardinli Aydemir'in toplam 7 nişasta bazlı şeker fabrikası var. Kotası olmamasına rağmen bunca üretimi Irak gibi ülkelere satıyor. Kota dışında kalan bu 4 şirketin iç piyasaya ürün satması yasak. Bunlar da diyor ki mevcutların çoğu yabancı, kotayı sadece onlara vermek, yasayla yabancıyı korumak, kapitülasyon uygulamaktır. Kotayı belirleyen Türk Şeker Kurumu ise yetkinin hükümette olduğunu söylüyor. Peki Türkiye şeker piyasasını düzenleyen, denetleyen şeker kurulu kimlerden oluşuyor? Bakanlar kurulunca seçilen üyelerden biri, nişasta bazlı şeker üreticilerini temsilen Kargil Başkan Vekili Muzaffer Mustafa Sayın Ataç. Tabii ki Kargil yeni şirketlere kota verilmesine karşı çıkıyor. Evet, Mısır şurubunda kota var. Eğer bir firmaya kota verilmemişse o şirket iç piyasaya mal satamıyor. Örneğin Gaziantep'te Şölen Çikolata var. Gaziantep'te bulunan ve Beşler grubuna ait 2012 yılında faaliyete geçen Beşan Nişasta günlük olarak işlediği 750 ton mısırdan 200 ton fruktoz, 150 ton glikoz ve 150 ton mısır nişastası üretiyor. Ancak Beşan Nişasta yanı başındaki Şölen Çikolata'ya mal veremiyor. Şölen Çikolata daha ucuza Gaziantep'ten alabilecekken kota tahsis eden Kargil gibi firmalardan almak zorunda. Beşan Nişasta, Beşler grubu içinde bulunduğu kardeşleri Beşler Un, Beşler Makarna ve Beşler Yağ, Ülfet ürünlerine yardımda bulunabiliyor mu? Yasak. Dipnot. Çakmak ailesine Mustafa Çakmak, Kemal Çakmak, Cemal Çakmak, Mesut Çakmak'a ait Beşler Nişasta ve Beşyem tesislerinin açılışını dönemin Başbakanı Erdoğan yaptı. Burası Türkiye. Kaçak nişasta bazlı şeker üretip satan firmalar da yok değil. Sakarya'daki GSF nişasta böyle bir satış sonucu yakalandı. Sahibi Mustafa Şule aynı zamanda Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıydı. Kim ihbar etti acaba? Kıran kırana bir rekabet var. Anımsar mısınız? Ülkenin yerli üretimi Kola Turka vardı. Şimdi nerede? Sormayın başına neler geldi. Coca-Cola ve Pepsi ayrı ayrı Ocak 2005 yılında gönderdikleri mektupla Kola Turka'dan şikayetçi oldu. Kota dışı nişasta bazlı şeker kullandığını iddia ettiler. Dipnot. Halkın sağlığını nasıl düşünüyorlar değil mi? American Journal of Preventive Medicine dergisinde yer alan araştırmaya göre Coca-Cola ve Pepsi'nin ABD'de birçok eyaletin gazlı içeceklere ek vergi koymaya ve obeziteyle savaşmak için çeşitli tedbirler almaya başladığı 2011-2015 seneleri arasında tıp dernekleri, sağlık kuruluşları ve hükümet kurumlarına milyonlarca dolar ödedikleri ortaya çıktı. Meşrubat devlerinin ihbarı üzerine Kola Turka'yı üreten Ülker grubuna baskın yapıldı. Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun, Şeker Kurulu'nun 33 milyon liraya yakın ceza uyguladığını, konunun mahkemeye taşındığını belirtti. Rakipleri Coca-Cola ve Pepsi daha önce de haksız rekabet yarattığı gerekçesiyle Kola Turka'yı şikayet etmişti. Amansız bir savaş bu. Sonuçta Ülker, Kola Turka'yı Japon devi Dido Drinko'ya satarak kurtuldu. Keza Japonlar Çamlıca, Sakasu, Baharsu, Flores, Eski Pazar, Sani ve Maltana'yı da 2016 yılında satın aldı. Kahve çay pazarına girmek istediklerini de açıkladılar. Kargil'e teslim olundu. Türkiye'deki kota kavgasında en kazançlı Kargil. Bu nedenle Kargil Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Murat Tarakçıoğlu hedeflerini şöyle açıkladı. Hedefimiz ürün satışından 2018 yılına kadar 1 milyar dolarlık ciro. 10 yıl önce 2008'de cirosu 400 milyon dolar idi. Kısa zaman öncesine kadar nişasta konusuna yoğunlaşan Kargil, Türkiye'de sahibi olduğu iki fabrikasında nişastanın yanında tatlandırıcılar, kakao ürünleri ve çeşitli gıda aroması üretimi yapmaya başladı. Kargil Türkiye pazarını ele geçirdi. Market raflarında yer alan gıda ürünlerinin %90'ında Kargil ürünleri kullanılıyor. Tarakçıoğlu artık nişastacı Kargil olarak değil, gıda şirketi Kargil olarak anılıyoruz diyerek mutluluğunu paylaşıyor. Nasıl tanınırlar bilmem. Bildiğim, Türkiye'de hayvan yemine Kargil'in ürettiği katkı maddesi Premix konuyor. Bu Premix içinde neler varsa hayvanların tükettiği yeme Premix katılmadan o hayvandan verim almanız mümkün değil deniyor. Enerji veren Premix'in üretildiği bitkinin ABD dışına çöpünün dahi çıkarılması mümkün olmadığını biliyoruz. Hayvan yeminde Premix tekelini elinde bulunduran tek güç Kargil. Bu kadar paranın olduğu yerde kavga olmaz mı? Tarih 30 Aralık 2010, şeker pazarının iki ürünü olan pancar şeker ve nişasta bazlı şeker kota hesaplamalarının yapıldığı şeker kurulunda kavga çıktı. Nişasta bazlı şeker pazarının daralmasını ve pancar şekerinin kullanım alanının genişlemesini isteyen Panko Birlik, yani Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği Başkanı Recep Konuk ile Kargil temsilcisi Muzaffer Mustafa Sayın Ataç birbirine girdi. Konu yargıya taşındı. Kargil temsilcisi Sayın Ataç şikayetçi oldu. Kota meselesi yüzünden çıkan kavgaya son noktayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koydu. Recep Konuk hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Recep Konuk ülkemiz pancar şekeri sanayisinin adeta günah keçisi ilan edilmesine hep karşı çıktı. O dönemler MHP Konya Çumra Belediye Başkanı'ydı. MHP milletvekili adayı oldu, kazanamadı. Ve politik rotasını ne zaman AKP'ye kırdı, farklı konuşmaya başladı. AKP milletvekili seçilip TBMM Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı olunca, AKP'den bakan olacağı yazılınca, nişasta bazlı şeker yasasında hükümetin alakası sorumluluğu yok deyiverdi. Sonra da ağzını açmadı. Bakan olmanın yolu suskunluk yasasına uymaktan mı geçiyor? İşin özü ne biliyor musunuz? İktidarlar, politikacılar gelip geçiyor ama tarım politikaları hiç değişmiyor. IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü, AB ne diyorsa aynen uygulanıyor. Bu nedenle üretimi ülke kaynaklarına dayalı, çevre sağlığı için yararlı, havayı en fazla temizleyen bitkilerden pancar yok ediliyor. Yerine bize ve hayvanlara GDO'lu mısır yediriyorlar. Yapay tatlandırıcılardan, mısır şurubundan. Nihayet geldik GDO'lu mısıra. Türkiye'de dağıtılan rüşvet. Genetiği ilk değiştirilen organizmalardan biri mısır oldu. Dipnot. Bitkilerden gelen aktarım teknikleri. DNA'yı kesip biçerek yapılan shotgun metodu. Dolaylı gen aktarma yöntemlerinde kullanılan bir bakteri olan Agrobacterium tumefaciens transferi. Hücrenin dışındaki canlı protoplast dönüştürülmesi şeklinde oluyor. GDO bitkide olduğu gibi insanın da genetik yapısını değiştirebiliyor. Bu müdahale sonucu ne tür hastalıklara karşı karşıya gelineceği tam bilinemiyor. Ama örneğin kanser sayısındaki artışların GDO kaynaklı olması olasılığının yüksek olduğu biliniyor. Böceklere dayanıklı Bacillus thuringiensis adlı toprak bakterisi moleküler düzeyde incelendi. Böceklere karşı oluşturduğu mekanizma anlaşıldıktan sonra bunu kontrol eden gen alınıp yine doğada yaygın olarak bulunan başka bir toprak bakterisi olan Grobacterium aracılığı ile mısırın hücresine aktarıldı. Böylece mısır zararlı böceklere dayanıklı hale getirildi. Yani GDO en basit tanımıyla böceği yok eden genin transfer edildiği mısır ve bu mısır insana hayvana yedirilmeye başlandı. Dipnot, kitapta genetiği değiştirilmiş organizmalar konusuna sıklıkla değiniyorum. Yanlış anlaşılmak istemem, tekrarlıyorum. Canlıların yararına olan biyoteknolojik yöntemler, moleküler teknikler, genetik mühendisliği gibi bilimsel çalışmalara kuşkusuz karşı değilim. İnsan sağlığı ve çevre açısından büyük riskler taşıyan GDO'ları bunların dışında tutuyorum. Amacının, hedefinin başka olduğunu bu kitap boyunca anlatmaya çalışacağım. Kimyasal şekerin ham maddesi GDO'lu mısırı ABD dünyaya nasıl dayattı? Bunun için neler yaptığına örnek vermeliyim. WikiLeaks belgelerine göre ABD'nin Paris Büyükelçisi Craig Stapleton, Washington'la 2007 yılındaki yazışmasında Fransa'nın ABD küresel devi Monsanto'nun GDO'lu mısırını yasaklama girişimine yanıt olarak, GDO'lu ürünlerin kullanımını teşvik etmeyen AB'nin askeri tarzda ticari savaşla cezalandırılmasını tavsiye ediyordu. Adamlar meseleyi bu derece önemsiyor. Keza sızan bilgilere göre Monsanto sadece ABD'de 2008 yılı lobicilik faaliyetlerine toplam 8.8 milyon dolar harcadı. Kargil Türkiye'de ne kadar para dağıttı? Çıkar mı bir gün ortaya? Ama şunu biliyoruz, Terminatör geni geliştirerek genetiği değiştirilmiş pamuk tohumunda dünyanın en büyüğü olan ABD'li Delta and Pineland DPL şirketinin Türkiye'deki iştiraki Türk Delta Pine. Bu şirketin Tarım Bakanlığı yetkililerine 2001-2007 arası dönemde rüşvet verdiği ortaya çıktı. Yok canım, bunu Türk yetkililer ortaya çıkarmadı. Şöyle oldu. Monsanto DPL'yi satın almak için muhasebe kayıtlarında inceleme yaptı ve şirketin Türkiye'de rüşvet verdiğini tespit etti. Şikayetçi oldu. Sebebi ABD'de şirketlerin yabancı devlet yöneticilerine ve memurlarına rüşvet vermesini yasaklayan FCPA yasası var. Monsanto sonra başım ağrır diye Serbest Piyasalar Kurumu'na SEC ihbarda bulundu. Dipnot. Sanmayınız ki Monsanto şirketi iş ahlakına çok önem veriyor. Endonezyalı bir devlet memuruna 50 bin dolar rüşvet verdiği için 2005 yılında soruşturma geçirip 1,5 milyon dolar ceza ödemek zorunda kaldı. Türkiye'de mevzu edilen rüşvet 43 bin dolar idi. Hep küçüklerin yakalanması, ne tesadüf. Türkiye'deki rüşvet doğrudan Türk Delta Pine tarafından ödenmişti. Şirketin muhasebe kayıtlarında memurlara verilen rüşvet hamallık ücreti olarak geçmişti. Türk Delta Pine'ın genel müdürü olan Hasan Yener, rüşvet değil hediyeydi. ABD'nin kendi iç işleyişi nedeniyle orada bildirildi. Bunu bütün şirketler yapıyor. Türkiye'de yaşıyoruz. Devlet dairelerine hediye verilir dedi. Sebebi belliydi rüşvetin. Şirket GDO'lu ürünlerini iç piyasaya veriyordu. Tarım Bakanlığı'nın göz yumması içindi bu hediyeler. Rüşvet meselesi medyada yazılıp konuşulunca ne oldu dersiniz? Hiçbir şey olmadı. Aksine Türkiye'de 2009 yılı Nisan ayında GDO'lu ürün yönetmeliği çıkmadan 6 ay önce TBMM Tarım Komisyonu üyeleri AKP Denizli Milletvekili Mehmet Erdoğan, AKP Gaziantep Milletvekili Özlem Müftüoğlu, AKP Bursa Milletvekili Ali Koyuncu, CHP Mersin Milletvekili Vahap Seçer, MHP Afyon Karahisar Milletvekili Abdülkadir Akçan ve TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Arif Adlı ve Adana Çiftçiler Birliği Genel Sekreterinden oluşan heyeti ABD Tarım Bakanlığı'nın davetlisi olarak bu ülkeye gitti. Heyetin TBMM Genel Kurulu kararıyla gittiği gezinin uçak paraları hariç tüm masrafları ABD Tarım Bakanlığı tarafından karşılandı. TBMM heyeti Washington'da Tarım Komisyonu çalışmalarına katıldıktan sonra St. Louis'e gidip Monsanto'yu gezdi. Dönüşlerinde medyanın tepkisini çeken milletvekilleri uzaya götürseler etkilenmem, ben ikna olmadım. Faydalı bir gezi oldu gibi açıklamalarda bulundular. 6 ay sonra GDO'lu ürün yönetmeliği yürürlüğe girdi. Türkiye'ye girmesine izin verilen 29 GDO'lu ürün içinde 3 çeşit soya vardı. GDO'lu soyanın ikisi Amerikalı Monsanto, biri Alman Bayer'inde. Beyaz Saray'ın karanlık ilişkileri. Küresel tarım devlerinin arkasında kimlerin olduğunu bilmeden meselenin özünü bulmak zor. Cargill'i tanıdınız. Cargill'in tohum bölümünü satın alan bir başka ABD devi Monsanto'dan örnek vereyim. Önce önünüzdeki sayfalarda sıklıkla karşınıza çıkmaya başlayacak küresel tarım şirketi Monsanto hakkında minik bilgiler aktarmalıyım ki arkasındaki politik güçleri kavramanız kolay olsun. Monsanto, ABD'de 1901 yılında kuruldu. Almanya'dan ABD'ye ithal edilen sakarini üretti. Ürün yelpazesini hoş kokulu vanilin, kafein, sakinleştiriciler ve laksatif ekleyerek genişletti. 1920 yılında plastik, reçine, kauçuk, yakıt katkı maddeleri, yapay kafein, endüstriyel sıvılar, bulaşık deterjanı, antifriz, sülfürik asit vesaire üretti. 1935 yılında Birleşmiş Milletler Çevre Programı Kimyasallar Birimi'nin çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerinden dolayı kullanılmasına yasaklama ve sınırlama getirilen 12 adet kalıcı organik kirleticiden biri olan PCB üretimine başladı. 1940 yılında balık ve kuş dahil birçok hayvan türünün tükenmesine yol açan ve 1970'lerin sonunda yasaklanan DDT adlı zehiri üretti. Dipnot, İsviçreli kimyacı Paul Hermann Müller 1935'ten itibaren böcek ilaçları üzerinde çalışıyordu. Bir süre sonra bitkilere ve sıcakkanlı hayvanlara zarar vermeyecek, etkisini uzun süre koruyabilecek güçlü bir ilaç geliştirmek amacıyla yaptığı yoğun çalışmalar sonucunda diklorodifeniltrikloretan DDT adlı maddeyi buldu. 1948 yılında Nobel ödülü aldı. Gerçekte DDT ilk olarak Alman kimyacı Otmar Zeidler tarafından 1874'te bulunmuş, ancak böcek ilacı olarak değeri anlaşılamamıştı. Böceklerin atom bombası denen DDT, Dünya Sağlık Örgütü tarafından sıtma salgınını önlemek için 76 ülkede kullanıldı. Böcekler zehre karşı bağışıklık geliştirdi ve bu ekosistemde dengesizliklere sebep oldu. Örneğin Malezya Sarawak bölgesinde zehirli böcekleri yiyen kediler ölünce verem tifüs hastalıklarının taşıyıcısı fare popülasyonunda inanılmaz patlama yaşandı. Dünya Sağlık Örgütü İngiliz Kraliyet Hava Ordusu'nu yardıma çağırdı. Bölgeye kediler bırakıldı, DDT yasaklandı. 1948 yılı itibariyle yaprak dökücü kimyasal ilaç 2-4-5-T gibi herbisit üretimine başladı. Ki bu herbisidi ABD Vietnam Savaşı'nda kullanacaktı. Tabii ki 1970 yılında bu da yasaklandı, kanserojen idi. Bu sırada kalp karaciğer hastalıklarına, üreme ve gelişme bozukluklarına yol açan ve 1997'de Dünya Sağlık Örgütü tarafından kanserojen olarak sınıflandırılan, benzer yapıya sahip büyük bir grup kimyasal bileşiğin genel ismi olan dioksin adlı bir yan ürün ortaya çıkardı. Süt ürünlerinde kullanılan kağıt ambalajlar ve kartonlar dioksin kaynaklıdır. Monsanto, 1955 yılında petrol esaslı gübre, 1959'da saf silikon üretimine başladı. 1970'lerden itibaren GDO araştırmalarına başladı. 1976'da Cycle Safe adıyla dünyanın ilk plastik gazlı içecek şişesini piyasaya sürdü. Şişe bir yıl sonra kansere yol açma riskinden dolayı yasaklandı. Bu Monsanto'nun ne ilk yasaklanan ne de son yasaklanan ürünü olacaktı. Özellikle 1982 yılında ilk defa bir bitkinin genetiğini değiştiren şirket olması ve bu GDO'lu ürünlerin kimyasal ilaçlarla ayakta kalması nedeniyle hep dünya gündeminde yer tutmaya başladı. Aspartamdan posilaka kadar kanserojen katkı maddeleri nedeniyle sıkıntılar yaşadı. Dünya devi Monsanto bunları nasıl aştı? Bu soru arkasındaki siyaset gücünü ortaya çıkaracak. Öyle ya, koskoca ABD Başkanı Cargill için nasıl kulis yapmıştı? Cargill için de yaptılar, Monsanto için de. Örneğin, baba George Bush 1987 yılında ABD Başkan Yardımcısıydı. Monsanto laboratuvarını ziyaret edip soyanın genetiğiyle oynanan yani GDO'lu soya çalışmasına katıldı. Henüz dünya soyanın genetiğiyle nasıl oynandığını ve DNA'sına katılan kanserojen Roundup adlı transgeni bilmiyordu. Dipnot, transgen biyoteknolojik yöntemlerle kendi türü haricinde bir türden gen aktarılarak belirli özellikleri değiştirilmiş bitki, hayvan ya da mikroorganizmalara denilmektedir. Bush elindeki şırıngayla soyaya enjekte yaparken poz verdi. Monsanto yetkilisi Bush'a üzerinde çalıştıkları ürünün onaylanmaması hakkındaki endişelerini aktardı. Bush çözeriz dedi. İki yıl sonra baba Bush 1989'da ABD başkanı seçildi. Monsanto'nun kaygısını hemen giderdi. Yetmezmiş gibi tüketicinin bilme hakkını içe sayarak GDO'lu besinlerin etikette belirtilme zorunluluğu olmadığını ve test edilmesine gerek olmadığını açıkladı. Kuşkusuz ilişkiler karşılıklıydı. African Amerikalı Clarence Thomas 1976-1979 yılları arasında Monsanto'nun avukatlığını yaptı. Baba Bush tarafından 1991'de Anayasa Mahkemesi'ne atandı. 2000 yılındaki ABD başkanlık seçimini anımsıyor musunuz? Florida eyaleti oylarının yeniden sayılması hakkında açılan Oğul Bush-Al Gore davasında seçimin kaderini belirleyen oyu Oğul Bush lehine kullandı. Monsanto'yu ya da Cargill gibi devleri küçümsemeyiniz. Siyaset-ticaret ilişkisine bir örnek daha vereyim. Monsanto'nun maddi olarak desteklediği inek sütünü artıran büyüme ormanları için biyoteknoloji bölgesi kurduğu Wisconsin eyaleti valisi Tommy Thompson 2001-2005 yıllarında George W. Bush'un sağlık bakanı oldu. Monsanto'nun süt arttırıcı Prosilac'ı piyasaya sürmesi ve ürün etiketinde RBGH hormonu içerip içermediği bilgisi için FDA onayı alması nasıl oldu biliyor musunuz? Monsanto laboratuvar yöneticisi Margaret Miller onayı verecek FDA'ya atandı. Yardımcısı ise eski bir Monsanto araştırmacısı Susan Sechen oldu. Şaşırtıcı mı? Monsanto'nun adamlarının sıklıkla girip çıktığı Monsanto şubesi gibi olan iki kurum vardı. Kamu sağlığını koruma ve sağlamakla yükümlü FDA, ABD Gıda ve İlaç Dairesi. İnsan sağlığı ve çevreyi korumakla yükümlü EPA, ABD Çevre Koruma Kurumu. Her şeyin baba oğul Bush döneminde kaldığını düşünürseniz yanılırsınız. Clinton ve Obama dönemi farklı değildi. Obama'nın FDA Gıda Güvenliği Dairesi baş danışmanı olarak atadığı Michael R. Tyler, Monsanto'nun ikinci en güçlü adamıydı. İlk icraatı ne oldu dersiniz? Süt ürünleri etiketlerinde süt ineklerinin verimini arttırmak için kullanılan kanserojen, RBGH içerir gibi bilgi bulunmasını yasaklamak oldu. Başkan Obama'nın Monsanto'nun avukatı Elena Kagan'ı Anayasa Mahkemesi'ne atadığını da eklemeliyim. Kimler yok ki? Obama 2009 yılında aynen şunu dedi. Gıda güvenliğine yalnız sizin başkanınız olduğum için değil, aynı zamanda bir aile reisi olduğum için çok önem veriyorum. Dünya medyası Bayan Obama'nın Beyaz Saray'da yetiştirdiği organik sebzelerin haberlerini yaptı. Sonra ne oldu? Obama, Monsanto gibi kimyasal zehir üreten şirketlerin desteklediği Tom Vilsack'ı Tarım Bakanı yaptı. Şirketin ipleri küresel şirketlerin elinde çünkü. Bu sebeple Türkiye'de iktidarlar değişse bile global politikalar hep devam eder. Ancak bu ölüm oyununu bozanlar da yok değil. 12. ayrımın sonu. Sayfa 108.